Item 10. Kanlı Yürüyüş. Betraven. Sayfa 94. Sokağın kıyısında sıranın üstünde arkasını o korkunç hapishanenin duvarına dayamış olan Celso'ya Monteryalar birden özgürlük dolu yerler gibi geldi. Her geçen dakika bu düşünce ona o denli çekici gelmeye başlamıştı ki birden ayağı fırlamayı, hiç durmadan en uzaktaki Monteryalara dek koşmayı düşündü. ''Mira muchacho, bak buraya'' dedi Don Gabriel. ''45 peso için bu Allah'ın belası Calabozo'da 6 ay geçirmek, hiçbir işe yaramayan sokağa atılmış bir zaman demektir.'' ''Salı verildiğinde elinde tek bir centavon bile olmayacak, bunu biliyorsun elbet.'' ''Bak muchacho, şimdi sana senin için neler yapabileceğimi söyleyeyim. Sırf senin için, anlıyor musun?'' Şimdi senin için 45 peso vereceğim ve 5 dakikada seni hapisten çıkaracağım, anlıyor musun? 5 dakika sonra hapisten dışarı çıkmak. Bunun için Celso şu anda ömrünün tam 10 yılını seve seve verirdi. Oysa şu anda bu 10 yıla karşılık yapacakları onun için küçük bir fedakarlık gibi görünüyordu. Yalnız Monteria için yeni bir sözleşme yapacaksın dedi Don Gabriel. Senin için ödeyeyim 45 pesoyu, benim komisyonum olan 20 pesoyu ve bir de sözleşmenin vergi pulları için harcanacak 25 pesoyu hesabına geçireceğim. Üstelik şimdiden sana 10 pesoda avans vereceğim. Böylece sözleşmeni 105 peso borçla yapacaksın. Bir kez Monteryalarda çalışmaya başlayıp bu parayı çıkardıktan sonra kazanacaklarının tümü senin olacak. O anda Celso uyandı. Bir süre bu 105 peso borç için ne kadar çalışmak zorunda kalacağını düşündü. Kararsızca oturduğu yerde kımıldadı. Onun bocaladığını gören Don Gabriel avantajını yitirmemek için hemen konuşmaya başladı. ''Orada hiç olmazsa açıkta, güneşin altında, yeşilliklerin içinde olacaksın. Gecelerini sarhoşların yanında geçirmeyeceksin. Kuşların cıvıltılarını dinleyeceksin.'' Hatta ara sıra kendin için bir antilop bile avlayabilirsin. Ya bu pis fare deliğinde neye sahip olacaksın? Yere düşürdüğün bir parça çöreği bile yerden alamayacaksın. Çünkü düşürür düşürmez üstüne bir sürü fare üşüşmüş olacak. Baksana bir şey söyleyeyim muchacho. Bu borcu sandığından çok daha çabuk ödersin. Tecrübeli ve yetenekli bir haçer olsun. Sana ne kadar veriyorlardı? Peki senin sözleşmeni günlük ücret olarak 6 real 75 centavo üstünden yapacağım. Görüyorsun ya, sana oldukça cömert davranıyorum. O anda iki polis bir sarhoşu sürükleyerek ve tekmeler atarak içeri soktular. Celso başını çevirdiğinde adamın ıslak döşemelerin üstüne atıldığını ve durmadan tekmelendikten sonra parmaklıklı ağır maun kapının arkasına kapatılıp kilitlendiğini gördü. Hapishane arkadaşlarının melankolik gözlerle ağır kapının parmaklıkları arkasından sokağı seyretmekte olduklarını fark etti. ''Özür dilerim Don Gabriel'' dedi polislerden biri. ''El Reo'yu içeri atmamız gerekiyor artık, zamanımız doldu. Burada onun başında duracak adamımız yok. Hepsi panayırda görevler. Haydi gel Çamuğla.'' ''Çamula benimle gelecek'' dedi Don Gabriel buyurucu bir tavırla. ''Şimdi birlikte içeri girip memuru göreceğiz.'' ''Demek onun borcunu ödeyeceksiniz Don Gabriel.'' ''Elbette ödeyeceğim. Onun için bırak da şimdi yanımda kalsın.'' ''Öyleyse'' dedi polis, ''benimle hiçbir işiniz kalmıyor.'' Hiçbir şey düşünmeden otomatik olarak Celso Don Gabriel'in ardı sıra ofise girdi. Polisin bir anda ortaya çıkması ve Celso'yu hapse götürmek istemesi, Celso'nun pazarlığı kabul edip etmemekle kararsız olduğu o önemli anda olmuştu. Kuşkusuz bunun da Don Gabriel'in hazırladığı oyunun bir parçası olduğunu Celso bilmiyordu. Çok uzaklardaki Monteryaları düşündüğü bir anda Don Gabriel'in polise bakarak ufak bir baş işareti yaptığını fark etmemişti bile. ''Çamuğla'nın cezasını ödeyeceğim'' dedi Don Gabriel memura. ''Onu yanımda Monteryalara götüreceğim.'' ''Çok iyi Don Gabriel, çok iyi.'' Sonra memur polise dönerek bağırdı. ''El Çamuğla, esta libre, puede salir.'' ''Muy bien, jefe'' dedi polis memura selam vererek. Sonra dönerek Celso'ya göz kırptı. ''Hadi gel Çamuğla, çıkınını al, serbestsin.'' Celso çıkınını alırken polis ona şöyle dedi. Buradan gerçekten de çabuk çıktın. Senin bu fare deliğinden çıkman için cezanı ödeyecek Don Gabriel gibi iyi yürekli bir dosta sahip olduğun için şanslısın. Ama bak buraya çamuğla, bana da şöyle güzel, pırıl pırıl parlayan gümüş bir pezo ver de buradan kurtulman onuruna gidip bir içki içeyim. Unutma ki sana iyi davrandım. Buraya atılan öbürleri gibi seni dövmedim. Başkasının yapacağı gibi üstünü arayıp bütün paranı almadım. Ne de olsa bütün bunların karşılığı bir pezo eder değil mi? Don Gabriel ileri görüşlü bir adamdır. Sana avans olarak mutlaka biraz para verir. Bueno, bueno dedi Celso. Haklısın jandarma. İşte al şu pezoyu. Gracias, gracias chamulita. İnşallah çok geçmeden yine gelirsin. Sonra güldü ve dediklerini geri aldı. Yok canım, olur mu hiç? Bir daha gelmezsin inşallah. Ne demek istediğimi biliyorsun. Buena suerte. Monteryalarda iyi şanslar. Don Gabriel dışarıda bekliyordu. Sözleşmeyi aslında dünden hazırlamıştı. Usta güvenilir köpekleri olduğunu iyi biliyordu. Eşyalarını aldın mı çamuğla diye sordu. Çok iyi. Öyleyse şimdi doğruca vergi binasına gidip sözleşmeyi imzalayarak pullarını yapıştıralım. Bölgenin bütün devlet daireleri El Cabildo denilen hükümet binasındaydı. Kerpiçten yapılmış bir binaydı bu. Meydana bakan yüzünde belediye başkanının, yazmanın, sulh yargıcının, ceza yargıcının ve belediye meclisinin büroları vardı. Burada bir de Federal Cumhuriyet'in vergi bürosu bulunuyordu. Binanın güneye bakan yüzünde Vezne Postane ve HF Politico'nun bürosu vardı. Kuzeyde polis büroları bulunuyordu. Ortada ise mahkumların günlerini geçirdikleri ve kendilerine yiyecek getiren aileleriyle serbestçe konuşabildikleri bir avlunun çevresinde hapishane vardı. Eğer isterlerse ve uygun görürlerse ziyaretçiler burada mahkumlara rahatça bıçak, testere, tabanca ve hatta makineli tüfek bile verebilirlerdi. Ama kimse yapmazdı bunu. Ayrıcalıklı mahkumlar, yani Ladinolar, tüccarlar ve büyük toprak sahipleri şu ya da bu nedenle bir kaza sonucu hapse düştüklerinde günlerini binanın önündeki sıralara oturup sokaktan geçen kişilerle istedikleri gibi konuşarak geçirebilirlerdi. Hele belediye başkanı, polis şefi ve yargıçla polislik ya da ailevi nedenlerden aralarında bir anlaşmazlık yoksa kasabaya inerler, körkütük sarhoş oluncaya dek içerler, kumar oynarlar, orospularla yatıp kalkarlar, hatta tavernalarda kavga çıkartırlardı. Geceleri kollarının altında bir şey komiteko ile hapishaneye dönerler ve üstlerine kilitlenen kapının ardında yitip giderlerdi. Eğer bu tür özgürlükler yalnızca Ladinolara değil de Celso'ya da uygulansaydı, güneşin altında yeşilliklerin arasında olabilmek için Celso kendini Don Gabriel'e satmazdı. El Cabildo'nun önündeki sundurmanın altında dururlarken Don Gabriel Celso'ya şöyle dedi. Monteryalara giden diğerleriyle birlikte kalabilirsin. Şuralarda bir yerde kalıyor olmalılar. Don Gabriel kolunu kaldırarak belli belirsiz bir yeri gösterdi. Yeni mezarlığa giden yolun kıyısındaki taş düzlükte. Don Gabriel'in engançesini sor yeter. Kapateseler yürüyüşe ne zaman başlayacağımızı söylerler. Kaçmazsın değil mi? Zaten seni yakalarım. Cehenneme bile gitsen çıkartır alırım seni oradan. O zaman da başına gelecekleri sana söylememe gerek yok sanırım. 2 yıl Monteryalarda kalmışsın, düzeni bilirsin. Şu sigaralarla, çeyiçle paketini de al. Hadi artık git ve hangi takımdan olduğunu öğren. Don Gabriel'in engançesini sorman yeterli. Hepsi bu kadar. 13. Bölüm. Celso Don Gabriel'in sözünü ettiği kampa geldi ve ateşin yanında yükünü indirdi. Burada kendi ulusundan, Tsotsillerden birkaç kişiyle karşılaştı. Hapishanede kendisine hiç yemek vermemişlerdi. Bu tür şeylerle rahatsız etmiyorlardı kendilerini. Ancak El Alkaide, yani gardiyan istediği zaman ve yiyecek bir şeyler olduğu zaman mahkumlara yemek veriliyordu. Zaten Celso'nun yemek yiyesi yoktu. Avcıların yakaladığı bir geyik gibi kapana kıstırılmış hissediyordu kendini. Eğer aç kalarak kendini öldürmek o kadar uzun sürmeseydi ve insana fikrini değiştirmesi için o kadar zaman bırakmasaydı, hiç duraksamadan açlık grevine başlardı. Ama şimdi ateşin yanında, çevresinde herkesin yemek pişirdiği, yediği, konuştuğu ve kahkahalar attığı bu yerde dengesini yeniden bulmaya başlamıştı. Karnı acıkmıştı. Çıkınını açıp bir gün önce eve giderken yemek için aldığı azığını çıkarmaya başladı. Kuru etten bir parça keserek pişirmek için tavanın üstüne koydu. Sonra kamp arkadaşlarının birinden su isteyerek maşrapasını doldurdu ve sonra bunun içine kahve atarak ateşin üstüne bıraktı. İyice pişmesi için zaman zaman tavayı ateşin üstünde oynattı, kahvesini karıştırdı. Sık sık gözleri kamaşıyor ve rüzgarın doğruca yüzüne üflediği dumandan gözleri yaşarıyordu. Ateşin kıyısına oturduğunda kendisini kimse tanımadığı için konuşma durmuştu. Kahve kaynayınca taşmasın diye kabın içine doğru üflemeye başladı. Sonra ateşin üstünden aldı, soğumasını önlemek için küllerin üstüne yerleştirdi. Bir konserve kutusunun içinden tavaya boşalttığı yağla birlikte et kızarmıştı. Buna bir gün önce pişirdiği fasulyeleri de ekledi. Sonra bir bezin içinden bir parça yeşil biber çıkardı ve bunu da küçük küçük doğrayarak fasulyelerin içine ekledi. Çörekleri hala yumuşak ve tazeydi. Bunları da küllerin arasına, kahvesinin yanına koydu. "İçinizde daha önce hiç Monteria'ya gitmiş olan var mı?" diye sordu başını kaldırarak. Çoğunun yeni olduğunu ve Monteryalar konusundaki bilgilerinin kulaktan dolma olduğunu anlamıştı. Aslında bu soruyu sormasına hiç gerek yoktu. Verecekleri yanıt onu hiç ilgilendirmeyecekti. Aslında bunu ateşi yakanlara ve az çok konuğu olduğu bu insanlara konuşabilme yeteneğinde olduğunu göstermek için sormuştu. Gerçi ateşin yanına oturduğundan epeyce bir zaman sonra sormuştu bu soruyu. Ama kendi açısından bir tür selam sayılırdı bu. Öbürleri de buna öyle kabullendiler zaten. Ateşe yaklaşışı, hiçbir izin istemeksizin hemen oracağı çöküşü ve yüzündeki hava, öbürlerine onunla bir kavgaya girişmeleri için açık bir kapı bırakmıştı. Sanki birini yere devirmek için küçücük bir neden arıyormuş gibiydi. "Hayır Manito," dedi ateşin başında oturanlar teker teker. "Hiçbirimiz Monteryalara gitmedik henüz." "Ama ben gittim," dedi Celso kahvesinin içine bakarak. "Tam 2 yıl çalıştım orada, dün döndüm."
"Peki bizimle birlikte yeniden Monteryalara mı gidiyorsun?" diye sordu biri.
"Evet, sizinle birlikte geri dönüyorum."
"Öyleyse bu kez kendi isteğinle gidiyorsun."
"Evet, Nenito'lar, tıpkı siz kundaktaki çocuklar ne denli kendi isteğinizle gidiyorsanız, ben de o denli kendi isteğimle gidiyorum."
Yemeğini nasıl sessizlik içinde pişirmişse yine öyle sessizce yemeğe koyuldu. Bütün yemeği topu topu 6 kaşıklık bir şeydi ama yine de tam 1 saatte bitirdi onu. Bu arada 2 kişi çıkınlarını bir üçüncüye emanet ederek panayırın seslerinin geldiği ve aşağı yukarı 7 sularında coşkunluğunun doruğuna varacağı kasabanın merkezine doğru ilerlemeye başladılar. Celso yemek kaplarını topladı, bir parça çörekle içlerini sıyırdı. Sonra onları filesinin içine koyup birkaç yaprak tütün çıkardıktan sonra çıkınını kapattı. Sanki bir törendeymişçesine ağır ağır kendisine kalın, uzun bir sigara sardı ve yaktı. Ateşin yanından 2-3 adım geriye çekilerek çimenlerin üstüne yattı. Başını da çıkınına dayadı ve sigarasını içmeye koyuldu. Gözleriyle yitip gitmekte olan tüm dumanını izledi. Eriyip gidinceye dek dumanı gözden kaçırmamaya çalıştı. Duman silinip gidince açık gökten başka bir şey göremiyordu. Önündeki aylar içinde göğü, güneşi, yıldızları ve yemyeşil cengeli seyredebileceğini düşünerek mutlu hissetti kendini. Birkaç kez ayağıyla toprağı eşeledi, sonra göğü seyretti. Don Gabriel gelip de kendisini dışarı çıkarmasaydı, içinde bitmez tükenmez aylar geçireceği kar seli düşündü. İşte böylece karnı yediği et ve fasulye ile tok, içtiği kahveyle sımsıcak, sigarasını içip yerde yatmış dinlenirken kurtarıcısı olan Don Gabriel'e karşı bir minnet duygusuyla doldu yüreği. Önceleri belli belirsiz ama gittikçe daha da belirginleşen ve sonra büyük bir güçle kafasını sarmakta olan düşüncenin varlığını duydu. Bütün zekasını bu yeni düşüncede yoğunlaştırmaya çalıştı. Ama bu fikir kafasının içinde, tüm bedeninde, hatta ruhunda dolanıp duruyordu. Sanki dünyada hiçbir derdi yokmuşçasına göğü seyredip, batmakta olan güneşin renklerini gözleyerek, ılık havayı ciğerlerine çekip dinlenirken, saatlerden beri bedeni varmış olan ağır yorgunluğun silinmekte olduğunu hissetti. İşte böyle canlı olmanın tüm mutluluğuna vardığı bir sırada, sevgilisi ve onun yardımıyla doğacak olan 15 çocuğu ansızın aklına geriverdi. Olduğu yerde titredi. Sigarasını ağzından alıp ani bir silkinişle doğruldu. Allah kahretsin dedi, boğazı kurumuştu. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Pisliklerle dolu bir dünya bu. Tam 2 yıl geçti, Allah kahretsin. Daha fazla bekleyemez o. Yaşlanmaya başladığından kimse istemeyecektir onu. Babası daha fazla bekleyemez. Hayır, hayır, beklemez. Bana 2 yıl vermişti, tam 2 uzun yıl. Artık bekleyemez, çok yaşlanıyor, beklemeyecektir. Kendi kendine bu sözleri durmadan yineleyerek, sevgilisini bir kez olsun görmeden içine düştüğü durumu kavramaya çalıştı. O yalnızca parlak güneşi, açık göğü ve yemyeşil cengeli düşünmüştü. Hapishaneye atıldığından beri düşündüğü bu gökten, güneşten ve yeşillikten daha başka bir yeri vardı sevgilisinin. Onu aklına getiren ayrıntıları şu anda anımsayamıyordu. Bu dünyada mutluluk olarak kabullendiği bir kavram, gök, güneş ve yeşillik. Ama şimdi sevgilisi de bu kavramın içine giriyordu. Sevgilisiyle 15 çocuğu, bu mutluluk kavramının içinde bir birimdi. Ama şimdi büyük bir tutkuyla sahip olmayı istediği o kız ve çocukların mutluluk kavramından koparıldıklarını dehşetle anlıyordu. İşin kötüsü, bu kopuk parçaları bir bütüne dönüştürebilmesi için hiçbir olanak kalmamıştı. Önündeki 2 yılın sonunda geri döndüğünde sevgilisini başka bir adamla evlenmiş bulacaktı. Dayanabileceğinden de çok ötede bir şeydi bu. Ama asıl zor olan kızın ve kızın babasının suratında göreceği, ikinci kez denenen ama kayınpederine verdiği sözü yine de yerine getiremeyen bir adama yöneltilen o suçlayıcı bakışlara göğüs germekti. Kıza olan bağlılığında 2 kez başarısızlığa uğraması, geleneklerine göre kabilenin bütün üyelerinin gözünde evlenme sözleşmesini bozmak kadar kötü bir şeydi. Yalnızca kız ve onun babası tarafından değil, köyündeki herkes tarafından lanetlenecekti. Onların saygısı olmadan aralarında yaşaması olanaksızdı. Ülkesinden büsbütün atılmış bir yabancı olup çıkacaktı. Saydığı ve sevdiği kabile üyelerinin nefretini kazanmak onun için öyle dayanılmaz bir şeydi ki ölmeyi düşündü. İsteyerek ölmek bir yerli için hemen hemen olanaksızdır. Bu onun yapısına aykırıdır. Tıpkı tuzağa düşmüş bir hayvan gibi o da öyle bir üzüntüye kapılır ki hiç yemek yemek istemediğinden açlıktan ölür. Ama yapısı öyle güçlüdür ki bu sonuca ulaşıncaya dek açlığa karşı direnir. Bu korunma içgüdüsü bir yerli de henüz yok olmamıştır. Herhangi bir ilaç alarak intihar etmek ise bir birey olarak onun kafasına yabancıdır. Ama bir istilaya uğradıklarında kitle olarak yapabilirler bunu. Ne şimdi ne de daha sonra kendi toprağına dönmeyecekti. Eğer eline bir fırsat geçse bile onlara hiçbir haber iletemeyecekti. Hiç olmasa evdekiler onun öldüğüne ya da Monteryalarda kaybolduğuna inanırlardı. Böylelikle onun için en değerli olan şeyi, kabilesinin saygısını korurdu. Monteryalarda çalışan yüzlerce ölü arasında sayılmayı seve seve kabullenebilirdi. Nasıl olsa bir gün ölecekti. Belki öfkeli bir kontratista onu ateş edecek ya da bir arkadaşı onu öldürecekti. Ya da sarhoş bir kapataz onu öldürünceye dek kırbaçlayacak, sıtmaya yakalanacak, düşen bir maun ağacının altında kalacak, bir yılan tarafından zehirlenecek, bir kaplan tarafından parçalanacak ya da ırmakta boğulacaktı. İnsanın Monteria'da doğal yollarla ölebileceği yüzlerce neden vardı. Onurunu kurtarabilmesi için alın yazısı bunu ondan esirgemezdi herhalde. Artık bundan sonra hiçbir şeyi önemsemeyecekti. Kızı, babasını, dünyaya gelecek 15 çocuğunu unutacaktı. O bundan böyle ölüler kervanına katılmıştı ve bu nedenle de istediğini yapabilir, parası bitene dek her gün içebilirdi. Kilisenin arkasında ya da eski manastırın yıkık dökük kemerinin altında hastalıklı bir orospuyla yatabilirdi. Hatta kaçmaya bile yeltenebilirdi. Kesin kes yakalanırdı elbet. Yüz kırbaçtan kurtulması için kendisini yakalayana saldırması ve kuduz bir köpek gibi vurularak öldürülmesi daha iyi olurdu. Kabahat azla kavga edebilir ve böylece kendisini bir maçete ile parça parça doğratırdı. Hepsi aynı kapıya çıkıyordu nasıl olsa. O ölüydü ve insan da ancak bir kez ölürdü. Artık hiçbir şeyle ilgisi kalmadığına göre yaptığı listenin başından başlayabilir ve şeytanın ölülere bağışladığı sınırlı özgürlüğünü kullanabilirdi. Ateşin yanına gelişi güzel bıraktığı çıkınına hiç aldırmadan meydana gidip kendisine koca bir şişe aguardiente satın aldı. Sarhoş olmayı kafasına koyduğuna göre bunu hiç olmasa en ucuz bir yolla yapabilirdi. Hiç olmasa parası kendini daha uzun süre idare ederdi. Şişeyle içerek sarhoş olmak, bardak bardak içerek sarhoş olmaktan daha kolaydı. El altından aldığı aguardiente'nin bir dikişle dörtte birini içti ve geri kalanını da tienda'da dolaşmakta olan çocuklara ikram etti. Sonra şişedeki sert içkiyle ağzını bir kez daha doldurdu. Bir saat sonra canı korkunç derecede birini öldürmek ya da hiç olmasa kıyasıya pataklamak istiyordu. Yine de bu vahşi içgüdülerini doyurmak için Don Gabriel'i seçmeyecek kadar aklı başındaydı. Ama ölen duyguları ve sınırlı mantığıyla kendisini yakalayan iki köpeğin peşine düşmekten alamadı kendini. Tabii bu arada polisin önünde Celso'yu bacağını bıçaklamakla suçlayan üçüncü adamı da eline geçirmek mutluluğunu daha da arttıracaktı. Celso'nun bu üç adamdan herhangi birini, hatta eline fırsat geçerse üçünü birden öldüreceği kesindi. Ne yazık ki hiçbirine rastlamadı. Onlar ya başka kurbanlarının peşindeydiler ya da Celso'nun ne denli sarhoş olduğunu görmüşler ve ondan uzak durmaya çalışıyorlardı. Öylesine sarhoştu ki nereye gideceğine, ne yapacağına bir türlü karar veremiyordu. Onun için elinde olmadan kampa doğru yürüdü. Burada ateşin yanına çömeldi, saçma sapan şeyler anlattı, yerden taşlar toplayıp yakındaki çalılıklara doğru fırlattı. Sonra yeni birisi ateşin yanına yaklaştı. Don Gabriel tarafından Monteryalara gönderilmek için satın alınan Andres'di bu. Don Gabriel'in engançesini bulmak için düzlükte oturmakta olan grupları bir bir dolaşmıştı. Sırtında ağır bir yerli çıkını taşımasına karşın, giyinişi ve kafasındaki şapka kampta yola koyulmak için buyruk bekleyen öbür yerlilerinkinden farklıydı. Celso kendini yakalayanları öldürerek öfkesini yatıştırmayı becerememişti. Ama bu yeni gelen Andres tıpatıp bir kabahatasa benziyordu. Bu Celso'nun bir kabahatasla kavga edip bütün kabahatasların kendisine yaptıklarının ve ileride yapacaklarının öcünü alabilmesi için eline geçen son fırsattı. Yürüyüş başladıktan sonra iş işten geçmiş olurdu. O zaman kendisine Monteria disiplininin vahşi yasaları uygulanırdı. Ama burada kampta yalnızca sıradan bir kavga olarak kabul edilirdi bu. Polis de kendisine 100 peso ceza verirlerdi. Bunun da Celso için hiçbir önemi yoktu. Don Gabriel ya bu parayı öder ya da ondan vazgeçmek zorunda kalırdı. Celso'nun Don Gabriel'e verebileceği en büyük cezaydı bu. Celso kendini ölü saydığından Monteryalarda 2 ya da 200 yıl kalması onun için hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Yaşayanların arasına geri dönmeye hiç niyeti yoktu. Bu yüzden nedenle ağır olursa olsun hiçbir ceza onu etkilemiyordu. Hemen Andres'e bildiği bütün küfürleri savurarak ona öyle bir yırtıcılıkla saldırdı ki çevredekiler Andres'in işinin bittiğini sandılar. Ama Andres de ağır işe en azından Celso kadar alışıktı. Yüksek dağları sırtında oldukça ağır bir yükle yürüyerek aştığından çok yorgun olmasına karşın Celso'dan oldukça üstündü. Üstelik Celso ayakta duramayacak kadar sarhoşken o tamamen ayıktı. Fazla dayanamadı. Kavganın sonu onun için oldukça çabuk ve acı olmuştu. Yüzü kan içinde düşe kalka dereye doğru gitti. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 105.